Ayrım 44, sayfa 226. Düşen her damla ayak bileğine kadar gelmiş tozları oyuyordu. Bu tek tek düşen damlaların arkasında inceden bir sağanak geldi geçti. Ortalık insanı mest eden bir toprak kokusuyla koktu. Ardından da patlayan bir gök gürültüsüyle ortalığı selsele veren bir yağmur başladı. Çoktandır yağmur yağmıyordu. Şimdi toprak suya doyacaktı. Yağmur öylesine hışım gibi yağıyordu ki seller kocaman taşları, kaya parçalarını sürükleyip getiriyor, köyün içine yığıyordu. Çalıları ottan olan huların hemen hemen hepsi bir anda akmaya başlamıştı. Mustafa ile Mehmet bacaklarını cemremişler, başlarına bir kıl çuvalı börk gibi yapıp geçirmişler, dağdan gelen sellerin içinde koşuşturuyorlardı. Yağmur da gittikçe bir bindiriyordu. Uzun uzun çakan şimşekleri ta dünyanın öbür ucundan derinlerden gelen gök gürültüleriyle. Bahçobanın köpekleri ne yağan hışım gibi yağmuru aldırıyor, ne gök gürültüsünü duyuyor, ne de durmadan akan şimşekleri görüyor. Başları havada, gözleri kesik başın olduğu yere dikilmiş, biraz daha zayıflamış tüyleri domur domur olmuş oldukları yerde gene öyle duruyorlardı. Giden köpek geriye dönmemişti, dört taneydiler. Köylüler onlara hiç dokunmuyorlar, epeyce uzaklarından geçerlerken kutsal kişilere, ermişlere baktıkları gibi onlara bakıyorlar. Kendiliğinden saygıyla gözlerini yere dikip elleri göğüslerinde divan durur gibi ediyorlardı. Çocuklar bile hiçbir kimseye yaratığa davranmadıkları gibi davranıyorlardı onlara. Ne taş atıyorlar, ne önlerinden koşuyorlar, ne de o köpeklerin yöresinde yakınlarında herhangi bir oyun oynuyorlardı. Yolları köpeklerin yakınlarına düşenler sessizce oradan uzaklaşıveriyordu. Mehmet, Kırat bugün de bizi bekliyor öyle mi Mustafa? Bekliyor. Yem yemiyor biz gelinceye kadar. İnsan gibi akıllı. Bizi seviyor. Hiç sevmez olur mu? Biz yemliğe çıkar çıkmaz nasıl da seviniyor, gözleri parlıyor, başını da bir sana bir bana sürüyor. Karanlıkta gözleri nasıl da ışıl ışıl yanıyor. Biz girince içeri sevincinden nasıl da yem kütürdetiyor. Kokusu da çok güzel Kırat'ın. Bir Kırat da daha var. Sen onu biliyor musun? Biliyorum. Köroğlu'nun Kırat'ı. Çifte kanatları olan. Cebelili. Aşık küçük Mehmet anlatıyor ya insan gibi. Ölmezlere karışmış. Kıyamete kadar ölmeyecek. Çünkü deyin o sudan içmiş. Biz niye içmiyoruz? Duymadın mı? Ve küçük Mehmet'i Kırat içtikten sonra o sudan su yitip gitmiş. Göğe mi çekilmiş? Yok be ahmak. Ya ne olmuş? Köroğlu'nun seyisi Kırat'ı sulamaya göle götürmüş. Üç tane ölü ördek. Seyis ördeği yıkayıp pişirecekmiş. Önce Kırat'ı sulamış. Sonra ördekleri suya sokmuş. Yıkarken ördekler canlanmışlar. Uçmuş gitmişler. O da Köroğlu'na gelmiş. Mustafa coşmuş bir saçağın altına oturmuşlar. Mehmet'e Köroğlu hikayesi anlatıyor. Öbürü de can kulağıyla onu dinliyordu. Köroğlu dedi ki, ulan seyis başı, ne oldu ördeklere? Seyis boynunu bükmüş. Ulan ne oldu? Seyis korkmuş. Dili boğazına akmış ki, ya küçük Mehmet öyle diyordu. Küçük Mehmet bizim evde her gece Köroğlu anlatıyordu. Ben duyamadım diye üzüntüyle boynunu büktü Mehmet. Sabaha kadar anlatıyordu. Sen uyurdun onu dinlerken. Senin çok uykun var. Çok da ağır. Kulağının dibinde top patlasa duymuyorsun. Ah bir bilseydin böyle güzel olduğunu uyumazdım. Ondan sonra cıma Köroğlu bağırmış. Bire mendebur adam. Ne oldu ördeklere? Uçtular demiş seyis. Ulan bire. Be hey ocağa batmaya seyrif. Başı kesilmiş ördek nasıl uçar? Uçtu demiş seyis. Ulan nasıl uçar? Suya koyar koymaz. Üçü de yerden uçtu gitti. Köroğlu'nda şafak atmış. Eyvah seyis başı. O su yaşama suyudur. Bengi sudur. Sen içtin mi o sudan? İçmedim. Eyvah ki eyvah seyis başı. Kırat içti mi? O içti. Demiş seyis başı. Öyleyse Kırat kıyamete kadar ölmeyecek, yaşayacak. Ulan nerede o pınar o göl? Seyis önde, Köroğlu arkada koşmuşlar oraya. Varmış. Bakmışlar ki ne görsünler orada bir pınar bin göl olmuş. Eyvah demiş Köroğlu. Dizlerini dövmüş. Niye dizlerini dövmüş? Bir gölden birer avuç içsin, bin gölden birer avuç içsin. Sordum dedi Mustafa. Herkese sordum. Sular birbirine karışmış. Eyvah dedi Mehmet. Eyvah ki eyvah dedi Mustafa. Şimdi hepimiz kurtulmuş olurduk. Bu Kırat Köroğlu'nun Kıratı olmasın? Kim bilir dedi Mustafa. Öyle akıllı, öyle ki, öyle sıcakkanlı bir at ki. Belki de odur, kim bilir. Odur dedi Mehmet. Bilemem dedi Mustafa. Bir gün Abbas Usta'ya soracağımı ya çekiniyorum. O bilir bunun Köroğlu'nun atı olup olmadığını. Mehmet baban diyecek oldu. Hemencik de sözünü geri yuttu. Mustafa babası öldüğünden beri babasından söz etmesini istemiyor. Onun sözü edildiği yerden de hemen öfkeyle uzaklaşıyordu. O gün bugündür mezarlığın önünden de geçmiyordu. Tıpkı mağaranın önünden geçmediği gibi. Mehmet bunu ona soramıyordu ya, sebebini biliyordu. O babasını öldü diye küsmüştü. Babası öldü diye de utancından yerin dibine geçiyordu. Herkesin babası yaşarken onun babası yüreğinden kan fışkıraraktan boylu boyunca da yere serilmiş, orada kala kalmıştı. Mustafa babasının öleceğine, onu mezarına koyuncaya kadar inanmamıştı. İnandıktan sonra da ona öfkesinden deli olmuş, iyi oldu, ölsün, ölsün, ölsün diye avazı çıktığı kadar bağırmıştı. Mehmet hiçbir şey soramıyordu ona. Soramıyordu ya, onun ne duyduğunu, ne düşündüğünü biliyordu. O da içi çıngıraklı yılan, yarasa, evran dolu mağaradan korkuyor, gözlerini kapamadan ne kadar uzakta olursa olsun önünden geçemiyor, mezarlığın da yolundan gitmiyor, aşağıya ovaya, alışlı koya inerken ta yamaçtan dolaşıyordu. O da İsmail Ağa'ya küstü. O da onun ölümünden dolayı tıpkı Mustafa gibi herkeslerin yüzüne bakmaya utanıyordu. Elinden gelse Mustafa da o da hiç insan içine çıkmayacaklardı ama olmuyordu ki yerin dibine geçseler de utancından başkalarını yerden kaldıramasalar da utançtan ölseler başlarını yerden kaldıramasalar da utançtan ölseler de insan içine mecburi çıkacaklardı. İkisi de bu ölümden dolayı bir tek insandan utanmıyorlardı. O da Abbas Usta'dan. Ondan da utanıyorlardı ya, nedense az utanıyorlardı. O başka bir insandı. Mustafa Kırat'a ne kadar güveniyorsa, ona da o kadar değilse de ona yakın güveniyordu. Ben biliyorum dedi. Bu Kırat Köroğlu'nun Kıratıdır. Bana da öyle geliyor diye derin düşüncelere daldı Mustafa. Sonra başını kaldırdı, Mehmet'e baktı. Bu atın gözleri de bir hoş dedi. Sen onun gözlerini hiç gördün mü? Görmedim diye karşılık verdi Mehmet. Öyleyse bu gece erkenden gidelim de gör gözlerini. Tıpkı insan gözleri gibi her şeyi biliyor Kırat'ın gözleri. Mustafa daha durmadan yağıyor. Yağmur daha durmadan yağıyor. Şimşekler dağın doğruğunda, kayalıklarında parlıyor. Seller köyün içinde güldür güldür akıp ırmağa dökülüyordu. Irmağın rengi bir anda kopkoyu kahverengi olmuş. Üstünde kırmızı çam kabukları, selinte kütükler, çalılar yukarılardan gelmeye başlamıştı. Karanlık erken bastırdı. Gece yağmurun sesiyle dolmuş, şakırdıyordu. Mustafa anasını uyutur uyutmaz ahıra damladı. Az sonra da Mehmet geldi. Yağıyor, yağıyor dedi. Göğün gibi delinmiş akıyor. Köpekler de orada öylece duruyorlar. Her bir yanları göl olmuş. Yarıya kadar suya batmışlar. Gene yerlerinden kıpırdamıyorlar. Nasıl gördün ki onları bu karanlıkta? Mehmet hiç bozulmadı. Şimşek çaktı diye karşılık verdi. Yemliğe oturdular, düşünmeye başladılar. Mehmet yakaladığı sarıcıkların guruk kuşlarının kafalarını kopardığı gibi yoluyor, yıkıyor, tuzluyor, pişirip çuğup gövdeye. Oysa Mustafa tutuklarının hepsini bırakıyor. Niçin bırakmasın? Evleri et dolu. Her gün her gün kuzu kesiliyor evlerinde. O şuncacık parmak kadar eti ne yapsın o? Süllü böyle diyordu geçen gün babasıyla konuşurken. Allah böyle bela bir çocuğu da başa vermesin diyordu Mustafa içinde. Mustafa'dan ödünün koptuğu belliydi. Korkmasın da. Ne yapsın adamcağız? Babası ölünce bütün atlarla birlikte Süllü de Mustafa'ya kalmıştı. İsterse Mustafa onun içinden atı verirdi. O zaman da atlara kim bakardı? Kim bakacak? Mehmet de Mustafa ne güne duruyorlar? Onlar bakarlar. Süllü bu atlar ne olacak diye endişeleniyor. Bir ağıt söyler gibi acılı bir sesle babasına bu soylu atların bir bir anlatıyor. Derin derin içine çekiyordu. Bu atların her birisi birer küheydandı. Hiçbirisine paha biçilemezdi. İsmaila at kadrini kıymetini bilen, bütün varını bir tek iyi soylu atın tırnağının dibine döken bir kişiydi. O ölünce de İsmaila öldüğünden bu yana Süllü ortalığa düşmüş önüne gelen insana insan bulamazsa kuşa kurdu ağaca bu atları onların huylarını soylarının ne olduğunu anlatıyordu. Usta bir destancı coşkusuyla. Dinleyenin yüreğinde yüreğinden kan gidiyor. Süllü'nün derdiyle hem dert oluyorlar, onunla birlikte ah çekiyorlardı. Satacaklar diyordu Süllü. Satmayacaklar da ne yapacaklar bu kadar soylu atı? Ah ah, kim bilir kimler alacak bu atları. Alıp yoz beygirlerle bir arada yük arabasına koşacaklar. Yük, ben şimdi ne yapayım? Bu kadar baktığım atları ben yük arabasına koşulu görsem nasıl yaşarım? Ah, ben nasıl ederim? Bu atlar benim anamdan da babamdan da çocuklarımdan da insanlardan da değerliydi. Ah, ben ne yapacağım? Nerelere gideceğim şimdi? Köylüler onu yatıştırmak için belki de satmazlar. Satarlarsa da arabaya koşturmazlar. Salar da iyi bakarlar. Belki de Güleyhanları bir at çiftliğine satarlar diye konuşuyorlardı. Süllü'ye hiçbir söz fayda etmiyordu. Şu doğru at 5 yaşındadır. Soyu Mekke'yi Medine'den gelir. Al götür bunu, 7 denizin arkasına bırak. Ne kadar uzak olursa olsun oradan yollara düşer, dolu düzgün, yemeden içmeden ta buraya gelir, bizi bulur. Uzun bacakları incedir.